Engin Ardıç, Hüzünlü Keyifler. Seslendiren Tuna Egemen. Teyel teyel hüzün. Sahi ya, Nezihe Hanım haklı. Eskiden kadınların üç ayrı terzisi olurdu. Gündelikçiler, orta halli elbiseleri dikenler, bir de yabanlıkları yaratanlar. Sayın Nezihe Aras, Argos dergisinde eski terziler üzerine pek muhabbetli bir yazı yayınlamış. Bu konuyu aklıma o düşürdü de. Konfeksiyon lafını daha o zamanlar kimseciklerin kullandığı yoktu diyor. Yahu, garip anamın bile iki ayrı terzisi vardı. Biri Rum, biri Ermeni. Biri eve gündeliğe geliyor da ötekine tepe başına kalkıp kendin provaya gidiyorsun. Abdülhamit devri değil. Ne zamanlar? 50'ler. Anam da babam da küçük memur alt tarafı. Hazır elbise alınıyor. Alınmıyor değil de pahalıya geliyor. Daha çok çocuk giyiminde söz konusu. Fakirin ciddi ciddi frenk gömlekli, lastikli boyun bağlı, pantolonu kısa ama mebus grisi takımı mesela. Pangaltıdan, hazırcıdan edinilme. Oysa o organzeler, o etekleri pilili empirmeler, o iri tokalı, iri delikli kalın kemerler, leylak kokulu sandıklardan çıkarılıp giyilen o taftalar. Bre, bu benim anam mıdır? Haftalık Yelpaze dergisinin kapağındaki İtalyan dilberi mi? Mesela 1957. Ne de olsa henüz 30'unu yeni dönmüş. Yok, Kalibrusi'ye yetişemedi elbette kadıncağız. Eskinin namlı sosyete biçer dikerlerini bilmez. Ama İstanbul daha İstanbulken orta halli her kadının bile adı ya Eleni, ya Liza, ya Mari, ya Virgin, iyi kötü bir özel terzisi bulunurdu. Eh, atla deve değildi ki. Onların Ağustos sıcağında incin top oynayan Beyoğlu'nda, diyelim eskiden Fransız hastanesi olan yeni konsolosluk binasının hemen önündeki asfaltın üzerine sivri topuklarıyla bıraktıkları delikleri hatırlarım. Hani az altında şimdilerde züccaciyeci olan Mavi Köşe meyhanesi var da, burada demlenen badem bıyıklar az sonra taş çatlasa 7 lira 45 kuruş gelecek hesabı ödeyip fırlamaya, peşlerine takılmaya hazırlar. Kışında hotozlu gezerlerdi. Şapkanın tülü, üzeri benek benek çeneye kadar örtüyor suratlarını. Eldivenleri kara kadife, çorapları file de arkası çizgili. Yaka elbette Renoir, tilkinin gavurcası. O omuzlardan cam gözleriyle sarkıp ille de bana kötü kötü bakarmış gibi gelen tilki postlarının sivri ve hain burunları kaç gece düşüme girmişlerdir kim bilir. Ya artık günahı söyleyenin boynuna, tüneldeki terzihanesine erkekte alan tombul bayan yeni yetme ruhumda derin yaralar açmadı mı? Tövbe, anam öyle abuk subuklara diktirmezdi elbiselerini. Ana kız çalışan, kara giysili kadıncağız dul da hala kocasının yasını tutuyor. Kerimesi lise 2'den terk, hanım hanımcık namuslu insanlara verirdi helal parasını. Tel iğnesi batınca nasıl zıplardı yerinden? Durunuz hanımcım, kıpırdanmayınız, prova şimdi bitiyor. Onlar eski mantoları da ters yüz ederler. Etek boyu uzatıp kısaltırlar, astar değiştirirler, yaka takarlar, klapa keserler, vatka biçerler. Ellerinden her iş gelir. Ve de eğer anan ya da teyzen Pangaltı tarafına, Galatasaray'da Avrupa pasajına, Hacapulo'ya çıkacak gibi değillerse, manifaturacıya gidip bilmem kaç numara masura kuka almakta sana düşer evin ufaklığı olarak. Ikvık edersin ama gitmeye de can atarsın. Çünkü senin o dükkanda asıl ilgini çeken, üzerinde çorap kaçığı örülen yumurta benzeri tuhaf araçtır. Belki bir de kocaman damacanadan elinde götürdüğün şişeye doldurttuğun açık kolonya mı? Yoksa tepe başındaki evinde ananla birlikte gittiğin prova sırasında huysuzlanıyorsun, bir an önce elbise dikme faslı bitsin de 2.15'e Atlas sinemasına kapak atılsın. Belki Mihrace'nin gözdesi, belki Hint mezarı, kim bilir. Belki de Sefiller ya da Notre Dame'ın kamburu oynuyor. Madamın etek arasından görünüveren bembeyaz bacağı, bilezikli kolları mı? Hangi yıl bu? Kaç yaşındasın? Ne vakitten beri manifaturacı yumurtaları yerlerini terzi bayanların baldırlarına bırakmış ilgi evreninde? Peki, önden düğmeli, bol ve geniş cepli, rahat ev giysilerini diken gariban gündelikçiye neden aynı teveccühü göstermezdin? Gavur karısı, hele Rum dilberi saplantın o zamandan mı belliydi? Yoksa o kızcağız yakasına siyah kadife çevrilmiş, manşetlerine siyah düğmeler konmuş, fiyakalı elbiseler dikmediği için mi azımsıyordun gözünde? Hayır, bu kadınca bir tutum olmalı. Nezihe Hanım daha iyi bilir. Peki, konfeksiyon icat oldu. Mertlik bozuldu mu? Bilmem, kadınlar düşünsün. Bizi saray kırmızısı kaşmirler, frapan bukle kumaşlar, kloş modeller, ağzı büzgülü gümüş saplı çantalar, Lyon mağazasından gece tuvaletleri, Tanca ya da Goya'dan iskarpinler değil, tramvay çançanına karışan çıngıraklı kahkahalar, 50 kuruşluk frigo yerken hatırlanan terzi madam gerdanları, gece buz gibi yatağa yatıp yorganı başımıza çekince özlemle bilincine varılan makaslar kirpikleri ilgilendiriyor. Artık hiçbiri geri gelmeyecek olan o eski lezzetler. Ne yıllar, ne tramvaylar, ne dondurmalar, ne terzi kadınlar. Gelinlik kızın rüyası. Merak etmeyin canım, pislik yapacak değilim. Gelinlik kızın rüyası deyince akla ne gelir diye sorup hınzır hınzır sırıtmayacağım. Eski bir reklam spotunu hatırladım da. Gelinlik kızın rüyası elbette Zetina dikiş makinesi. Peki ya damat beyin arzusu? Gülme, gülme. Hele hanım sen ne kıkır diyorsun orada öyle? Damat beyin arzusu da Zetina radyosu. 60'lı yıllar ya, İstanbul radyosunda reklam geçidi var. Saat 6'dan 7'ye, sonra da 10'dan 11'e kadar. İşte orada öyle söylüyorlar. Bilmem piyasada hala Zetina bulunur mu? Bir de Sierra vardı. Sierra şeklinde. Artık taklidi mi, çeşitlemesi mi nedir? Bir marka daha çıktı. Ama en babası elbette Singer'dir. Dikiş makinelerinin kralı Singer. Singer'in reklamını yapıp avant alacak değilim canım. Aklınıza öyle bir şey düşmesin. Ama o sihirli kelime beni alıp çocukluk günlerime, ayak pedalının langada lungada sesine, ikide bir yuvasından çıkan o yumuşak kauçuk ve kahverengi tekerlek kayışının çat etmesine, Mekiye saran ipliğe, çıt diye kırılan iğnelere götürüyor. Bizim evde de bir sünger vardı. Ne sandınız? Teyzem olgunlaşma enstitüsüne gidiyor da evde harıl harıl fırfırlı kloş etekler dikiliyor. Kalın kemerli, ya minik çiçek desenli olacak ya tabağa rengi. Pek modadır. Bu gibi yazılarda alışıldığı üzere şimdi sözün tam burasında nostaljiyi kesip azıcık bilgi vermek gerekiyor. Dikiş makinesinin tarihçesi. Öyle ya, okuyucuya malumat furuşluk etmeyeceksen neden oturup kaleme kağıda sarıldın? Bize ne senin çocukluk anılarından be herif? Efendim, dikiş makinesi denen nesne malumu alimiz 1790 yılında Thomas Senn adında bir İngiliz tarafından icat edilmiştir. Elbette bu bilgiyi bir gazetenin haftalık ekinden arakladım. Hoş, o gazetenin o ekinde o makale çıkmış olmasaydı benim de aklıma oturup dikiş makinesi üzerine yazı yazmak gelmeyecekti ya. Sen böyle ikide bir meslek sırlarını açıklarsan bu gidişle yemeğe köfte ekmek bile bulamaz, köşe başında limon satarsın ardıç kuşu. Canım ne yapalım, adımız doğrucu Davut'a çıkmış bir kere. Üç kağıtçılık istesek de elimizden gelmiyor. Ayakkabıcıymış bu Thomas Sent dedikleri adam. Oturmuş, dikiş diken bir makine icat etmiş. İğnesi tek gözlüymüş. Dikine inip kalkıyor, kumaşı bastıran bir de kolu varmış makinenin. Yani bugünkü dikiş makinelerinin de temel özellikleri daha 1790 yılında bulunmuşmuş. Thomas Sent bu harika buluşunun patentini Londra'da almış. Ama iş o aşamada kala kalmış. Adamcağızın makinesini seri halinde üretip sattığını hiçbir kaynak yazmıyor. Makineyi satmak üzere ilk kez gerçekleştiren 1829 yılında Fransız terzi Bartolomeo Timonier olmuş. Elbette başına da gelmedik kalmamış. Askerlere üniforma dikip satan bir fabrikadan 80 makinelik bir sipariş alan Timonier tam da bu fabrikanın müdürlüğüne getirilip dikiş makinesi adı verilen harika aleti tıkır tıkır yapıp yayacağı sırada ekmekleriyle oynadığı diğer Fransız terzilerinin saldırısına uğramış. İbrahim Müteferrika Türkiye'ye matbaayı getirdiğinde de işsiz kalma tehlikesiyle karşılaşan divitçiler ayaklanıp makinesini kafasına geçirmişlerdi. Bileceksiniz. Timonier tatlı canını zor kurtarıp terzilerin parçalamayı başaramadıkları son ve tek makinesini alıp köyüne dönüyor. Hayli küskün tabii. Neyse ki 16 sene sonra 1845 yılında bu sefer Manin adında gözü pek bir girişimci Timonier'in sonraları daha da geliştirdiği bu tek modeli fabrikasyon halinde üretmeyi öneriyor. Bu makine dakikada 200 ilmek atıyormuş. Ne var ki çok hantal, ağır, dökme demir makineler bunlar ve ancak profesyonel terziler kullanabiliyorlar. O da işte ordu üniforma falan gibi gerçekten seri imalat isteyen ürünler için evlere giremiyor. Ev tipi ilk dikiş makinesi 1851 yılında Boston'da Isaac Merritt Singer adında birisi tarafından yapılıyor. Aha bildiğiniz Singer, işte o Singer. Bizim Singer pırıl pırıl 1958 modeliydi. Koyu kahverengi. Hala da duruyor. Kapı gibi maşallah. Mekiğini misket yapıp oynardım da sopa yerdim. Makinede kumaş yokken tıkıda takada çalıştırıp ipliği iğneye sardırmalar. İğneyi çatırt diye kırmalar da cabası. Ayak pedalıyla otobüsçülük oynamalar, kayışı makaradan çıkarıp çıkarıp geri bırakmalar, ok atmalar. Velhasıl her türlü rezilliği yapardım zavallı singere. Çamaşırın ağır, at ölüsü gibi pırıl pırıl kalaylı demir leğenlerde yıkandı. Gasilhanesinde su dökünülen, doğru dürüst yıkanmaya o da haftada bir çarşı hamamına gidilen, yemekleri fıs fıs gaz ocağında pişirilen, yemekleri buzdolabında değil tel dolapta saklanan Adnan Menderes devrinin küçük memur evinde singer dikiş makinesi yeni ve daha üstün bir evrene, daha ileri bir sınıfa atabilmeyi başardığımız ilk adım gibiydi. Önce Singer dikiş makinesi girdi bizim eve. Sonra çok sonra buzdolabı, çamaşır makinesi elektrik süpürgesi. O bizim ilk göz ağrımızdır. Teknolojiyle, rahatlıkla, kolaylıkla, o zamanlar Türkiye'nin az buçuk elde ettiği sanayi gelişmesiyle ilk bağlantımız. Dünya nimetlerinin ilki. Unutulur mu? Hey gidi baba Singer, aile fertlerinden biri gibiydi. Tabii asıl baba Singer 1851 yılında seri üretime geçtiğinden çok kısa bir süre sonra dikiş makinesini her orta sınıf mensubu ailenin evine sokmayı başarıyor Avrupa'da ve de Amerika'da. Osmanlı İmparatorluğu'nda Singer o zamanlar ancak Pera taraflarında Levanten bayanlarının kullanabildiği özel olarak ithal edilmiş çok büyük bir ayrıcalık göstergesi. 1889'da elektriklisini de yapmış Singer bu makinenin. Arkasından daha özel makineler sökün ediyor. İlik açma makineleri, düğme dikme makineleri, kesim makineleri, buharlı ütüler. Daha 1900 yılında Düveli Mütehhide-i Amerika giyim sanayii bütünüyle mekanize olmuş bir devdir. Ayakkabının mekanize üretimi daha 1870'te başlıyor. Bay Goodyear'ın ayakkabı dikiş makinesiyle. Bu o kadar böyle ki 1900 yılında Amerikan halkının yarısı hazır giyim kullanıyor. Bu orana örneğin Almanya gibi bir ülkenin ulaşabilmesi daha 40 yıl alacak. Hitler'in son günlerini beklemek gerekecek. Bugün hazır giyim. Dikiş makinesi ahvali adiyedendir. Eteğini bluzunu gidip dükkandan alır sırtına geçiriverirsin. Ama evde lagada lugada o eski ve emektar Singer'de kendi eteğini kendin dikmenin de tadına doyum olmaz hanım. Feministler duymasın. Sanırım bu da bir kadınlık keyfidir. Ve de ayıp da değildir, günah da. Evcimenlik ve muktesit davranma boyutu da cabası. Ez cümle eteğini ara sıra evde kendi Singer'inde kendin dik. Hem kendin sevin hem de kocanı sevindir bayan. Kırlangıç sesli kız. Bugünlerde başıma ne gelirse ya meraktan ya müzikten geliyor. Müziğe dalıp gidiyor, oradan nemli duygusallıklara açılıyorum. Mevsim nedeniyle mi? Richard Clayderman çalıyordu. Birden onu hatırladım. Bu hergeleyi tanır mısınız? Parlak çocuktur. Uzun sarı saçlı, kız burunlu, geniş gülümser ağızlı, çenesi öyle kadın içi hoplatmasa da sevimli, yakışıklı tanımına girer mi bilmem, ben anlamam ama nasıl derler, güzel çocuk. Piyanoyu da pek marifetli tıngırdatır Clayderman. Bu çocuk aslında klasik çalarmış. Daha küçük yaştan piyanoyu sökmüş. Önemli hocalardan ders görmüş. Konçertolar, monçertolar çalmış. Başarı da kazanmış. Sonra bakmış ki klasik müzik geniş kitlelerin umurunda değil. Bizdeki gibi düpedüz hor görmüyor, burun kıvırmıyorsa da batının kitleleri uzak bir saygıyla yaklaşıyorlar. Güzelin, doğrunun, önemlinin, iyinin, bu olduğunun farkındalar ama öyle pek de hoşlanmıyorlar. Bu müzik sarmıyor onları. Eh demiş Kleiderman, ben de pop yaparım. Ya düpedüz hafif parçalar çalıyor artık ya da ünlü klasiklerin yumuşatılmış, sulandırılmış, kimi zaman azıcık hızlandırılmış, kalabalıkların daha kolay anlayabilecekleri, daha zahmetsiz hazmedebilecekleri icralarını, hani Paul Molya, James Last filan tarzı. Bileceksiniz, benim Wolfgang'cığımın 40. senfonisi 200 yıl durduğu yerde durdu da biri çıkıp 45'lik plak yapınca listeleri deldi. Millette bir 40. senfoni tutkusu kıyamet. İşte onun gibi. Richard Kleiderman piyanosunu tıngırdatıyor. Balad pour Adolin'i çalıyordu. Ben de bu arada kızları, hiç tanımadığım, hiç yaşamamış, hiç olmadık kızları düşünüyordum. Sonra onu hatırladım. Önce Rilke'ye takıldım. Rainier Maria Rilke. İlk gençliğimizde kitaplarını sahafların tozlu kaldırım sergilerinden, bakımsız raflarından aradığımız Baba Rilke'nin artık gülünç bir anı gibi arka kapağından sırıtıp duran 35 kuruş fiyatıyla beyazı hüzün sarısına dönüşmüş o marif klasiklerinden Malte Lorit Brigesi. Behçet Hoca çevirisidir ha. Necati Gil. Dili biraz yüklü. 1940'lardan, Milli Şef'ten, Hasan Ali'den kalma. Çağın en güzel gözlü marif müfettişi. Sonra vekili. Can Baba'nın babası. Kitaplar, diziler, marif vekaleti değil, Milli Eğitim Bakanlığı da değil de Marif Bakanlığı mı yoksa? Malte Lorit Brigge'nin notları. Rilke'nin o şiirle anı arası, romanla öz yaşam öyküsü arası eşsiz kitabı. Yeni baskısı D yayınlarından çıkmıştı 1965'lerde. Gene beyaz zeminli kapak, kara, sinirli, titrek çizgilerle Aydın Ülke'nin Rilke'nin iç dünyasından çıkıp Kafkalara, Mafkalara doğru açılan kapak resmi. Belki biraz da Mehmet Güler yüz dünyası. Sonra bir baskısı, son baskısı, bu kez Adam Yayınları'dır sanırım. Şimdilerde kitapçılarda bulunabiliyor. Orada Rilke yaşlı ve huysuz bir şairi anlatıyordu. Yoksa 27 yaşında o zamana kadar ortaya doğru dürüst hiçbir şey koymamış ama artık gizli gizli hüzünlenmeyi bırakıp çalışmaya karar veren kahramanı Malte Lorit Brigge mi anıyordu o yaşlı huysuz şairi? Şair elbette Verlaine olsa gerek. Bastonunu çakıl taşı kaplı köy yollarında tıkırdatıp kilisenin yanından kıvrılıyor. Çan kulesi güneşe karşı dikilmiştir. İçeriden guguklu saatin, dingin, şakrak sesi geliyor. 1890'lar mı? Geçmiş savaşlar ve yıkımlar çok gerilerde. Gelecek daha büyük savaşlar, yıkımlar çok ilerilerde. Belle Époque, altın çağ. İri yontma ağaç masasında oturup guguklu saatin tiktaklarını, fokurdayan çaydanlığın türküsünü dinleyen yaşlı ozan. Kapakları kalın ciltli, sırtı meşin de köşeleri deriden köşebentli, üzeri ebrulu, yeşilli, morlu, tirşeli kağıt kaplı o eski kitaplardan birini açmak. Belki de bir hatıra defterini. Yeşil mürekkeple daha dolma kalem yeni icat edilmiş, yaygın değil, yazılar mürekkep hokkalarına batırılan kamış kalemlerle yazılıyor. Renk renk hokkalar. Çeşit çeşit, inceli kalınlı, uzunlu kısalı kalem uçları. Yeşil mürekkepli, mor mürekkepli kalemlerle tutulmuş anılar. Adları uzun ve ince harflerle yazılan kızları anmak bir pazar günü. Kilisenin çanı çalar, guguklu saat öter, çaydanlık fokurdarken içeriden kızarmış ekmek, kahve, süt, yumurta kokuları yükselirken o eski zaman kızlarını, geniş kenarlı çiçekli şapkaları, minik minik çiçekli ayak bileklerine kadar inen uzun entarileriyle o kızları, isimleri Sophie, Adelaide, Constance olabilen o kızları hatırlamak. Hiç tanımadığımız, tanımamız olacak iş değil, bizden 8 kuşak önce yaşamış, belki de hiç mi hiç yaşamamış o kızları. Bunlar Fransızdır. Bir Fransa köyünün güneşli, sessiz bir pazarında anılıyorlar. Kim bilir, belki de İngiliz olabilirlerdi. O vakit Gwendoline söz gelimi. Adı Gwendoline olan uzun boylu, ak tenli bir kız tanımak isterdim. Ya da ufak tefek, fıkır fıkır Sophie. Ya da soluk yüzlü, durgun, uzaklarda bir noktayı arayan Adelaide. Ya da ateş gözlü, yanık tenli Hoppa Constance. Malte Lauritsbrugge, sığınacak bir yerim yok diyordu. Yağmur da gözlerimin içine yağıyor. Böyle olmayan kızlara dalıp giderken, Kleiderman bir trill attırıp ikinci müzik cümlesini tekrarlamaya geçti. Kızın adı Alin'miş. Bu şarkı ona yazılmış. Ben de başka bir kızı hatırladım. Bu da hem gerçek hem yalan bir kızdı. Hem olan hem olmayan bir kız. Bir ses yalnızca. Bir ses. Artık yazmayacak mısınız? Diyordu. O sıra çalıştığım dergiden düpedüz kovulmuşum. Gazeteci milleti ücretli işçi gibi parasını ay sonunda işledikten sonra yemiyor. Devlet memuru gibi ay başında peşin peşin alıyor ya, çoktan almış tüketmişiz. Patron anamın ak sütü gibi helal tazminatımı da ödemiyor. 8 ay önce açıktan vermiş olduğu parayı borca sayıp üstüne bir de kendini alacaklı çıkarıyor. Üste yok, başta yok değilse de çok şükür el avuç tam takır, kuru bakır. Harcamaları asgariye indirmişim. Günde 2 paket cigara parası, haftada 2-3 gün rakı parası, oradan sıkıyorum, buradan sıkıyorum. Sabahtan akşama kadar evde oturup arpacı kumrusu gibi düşünmek bütün işim. Yazılarımı okurmuş, severmiş de, pek severmiş. Dergide birkaç hafta üst üste beni bulamayınca merak etmiş. Yazmayacak mıymışım diye soruyordu. Genç bir sesti. Öyle çok küçük kız değil. Gözü açılmadık sığırcık yavrusu genç kız da değil ama belki yaş 20'nin ya hemen üstü ya hemen altı. Öğrenci olmalı. Hadi oturduğum yerden telefonun ucundan kendi kendime ahkam kesiyorum sessizce. Hayatı tanımıyor olmalı. Doğru dürüst bir erkek merkek yüzü de görmemiştir. Allah bilir. Fitilli kadifeden pantolon giyer, ayağında haç papi, işte teknikte meknikte okuyordur. Durumumu anlattım. Üzüldü. En kısa zamanda acil şifa dilemeye getirdi. Neden bir gazete köşe yazarlığı mazarlığı düşünmüyormuşum, örneğin Cumhuriyet'e ne buyrulurmuş? Kazın ayağının göründüğü kadar çabuk ve kolay yola koyulmadığını nasıl anlatacaksın? Üstelik telefonun öbür ucunda. Tanımadığın bir kadın sesiyle kaç saat lakırdı edeceksin? Kısa kestim. İnşallah dedim. Bekliyorum dedi. En kısa zamanda okumak istermiş. Kapattı. Birkaç gün sonra gene aradı. Tamam. Yavru kuş ökseye tutuluyor. Hadi oğlum, ufukta yeni bir serüven göründü. Olur olmaz sorular soruyordu bu sefer. Saçlarım ne renkmiş? Gözlerim ne renkmiş? Cigara içiyor muymuşum? Yerli yazarlardan hangilerini, yabancılardan kimleri beğenirmişim. Kendisine oturduğum evi, çalışma odamın duvarlarında neler asılı olduğunu, o anda masamın üzerinde yarı açık şiir kitabının adını anlatır mıymışım? Neyse, günahını da almak istemem, buna benzer şeyler. Şimdi geçmiş gün. Daha uzun konuştuk. Görüşmek üzere dedim. Hep öyle denir ya, hep öyle denir de, hani bir türlü görüşülmez. Çok isterim dedi. Kapattı. Bir hafta kadar sonra gene aradı. Adını başından sormamıştım. O saatten sonra sormak büsbütün tuhaf kaçacaktı. O Engin Bey diyordu. Ben siz diyordum. Öylece görüşüyorduk. Daha ayrıntılı sorulara geçti. falanca yazının bilmem kaçıncı paragrafında, sondan üçüncü cümlede neden filanca kelimeyi kullandığımı da bir başkasını tercih etmediğimi soruyor. Yemeklerden hangisini sevdiğimi öğrenmek istiyor, çocukluğumun nasıl geçtiğini araştırıyordu. Tanışalım dedim, bir yerde buluşalım. Gelemem dedim. Neden dedim? Anası mı izin vermiyordu? Çok mu utangaçtı? Yoksa korkuyor muydu? Adam yemezdim. Ben, dedi, yürüyemem ki. Bir yıl önce kaza geçirmiş. Araba çarpmış. İki bacağı da un ufak olmuş. Kötürüm kalmıştı. Pek pek koltuk değnekleriyle evin içinde odadan odaya gidebiliyor. Çok gerekirse anasının desteğiyle sokağa çıkıp birkaç adım atabiliyor, hava alabiliyordu. Ama hepsi bu. Gününü yatakta geçiriyordu. Belki sıkıldıkça oradan kalkıp kendini kanepeye, koltuğa atıyordu. Başlıca işi de bu durumda müzik dinlemek, televizyon seyretmek, bol bol okumak, geleni gideni ağırlayıp çay içmek, pasta yemek, kek yemek. Ne eğlenceli bir yaşam tarzı değil mi? Kem küm etmişim. Ya öyle mi demişim? Yürüyemediğini söyleyen bir kıza ne denirdi? Hele buluşalım, tanışalım, görüşelim zibidiliklerinin üzerine. Bir süre daha konuştuk. Birkaç gün sonra yeniden aradı. Yüzümü kızdırıp adını sordum. Söyledi. Kırıkça sesiyle, daha önce hiç sormamıştınız, dedi. Sonra iki günde bir arar oldu. Kendi telefonunu vermiyordu. Yalnızca adını biliyordum. Bir de yaklaşık olarak nerede, hangi semtte oturduğunu. Benim onu aramamı istemiyordu sanırım. Nedenini anlayamamıştım. Anası mı kızardı, rahatsız mı ederdim? Yoksa yaşının, gün görmemişliğinin verdiği çekingenliğine yatalak durumunun küskün ezikliği eklenmiş, daha da mı içine kapanmıştı? Ama telefonu açan oydu. İlk arayan, sonra da ısrarla aramayı sürdüren. Azıcık utanıp sıkılıyordu aradığı için, rahatsız ettiği için özür üstüne özür diliyordu. Rahatsız olmuyorum diyordum, gene de özür diliyordu. Ama olmadık sorular sormaktan da çekinmiyor, sanki beni benden daha iyi tanıyor, yazılarımı didik didik ediyor, hayatımın en hurda ayrıntısına girmek istiyordu. Neden sürdürüyordum bu konuşmayı? Böyle aklına esip her telefona sarılan kıza hayatımı anlatmaya kalkacak olsam işimiz vardı. Yatağa kilitlenip kalmanın büsbütün sivrilttiği duyarlılıkları, incelikleri kabullenmek, oturup dinlemek, bıkmadan tartışmak zorunda mıydım? Yürek yufkalı. Onu kırmak istemiyordum. Ne diyecektim yani? İkide bir beni arama kızım. Seninle uğraşamam. Vaktimi almaya hakkın yok. Bana ne yahu senin ıkıntından, sıkıntından, bela mısın? Belki de abartıyordum. Herhalde onu hayata bağlayan tek iplik ben değildim. Benim yazılarım değildi de, kızın yaralı ruhunda küçücük bir kıvılcım, bir umut, bir tat yaratmak neden angarya olacaktı işte? Gene ara demeye özen gösteriyordum. Beklerim diyordum. Artık o da kısa keser olmuştu. Rahatsız ettim diye üzülüyordu. Rahatsız etmedin diyordum. Gene ara, beklerim. Sonra telefonların arkası kesildi. 3 ay mı, 4 ay mı geçti, aramadı. Erkek ruhunun kıvrımlarında gizli kalmış alçaklıklar, kasap da olsa, yazar da olsa, ümmi de olsa, ordinarius profesör de olsa değişmiyor. Başlangıçta aklıma neler gelmişti. Bir telemanyak olabilir miydi bu kız? Bunu düşünmüştüm. Başlangıçta yürüyemediğini söylemeden evvel. Hadi sahtekarlık etmeyelim. Hatta söyledikten sonra da. Bundan 30 yıl mukaddem Türk basınında böyle bir hatun olduğu söylenirdi. Gazeteci abilerimiz telemanyak hatunun tele muhabbetlerini anlatırlardı. Özellikle de gece sekreterlerine, servis nöbetçilerine musallat oluyor. Yıl 1959-1960 dolaylarıdır. Memleket ihtilal sathı mailinde. Telex çıngırakları, telefon zilleri daha tiz, daha keskin çalıyorlar. Arkadaşların çoğu içeride. Başvekil Menderes'in beyanatını aldınız mı çocuklar? İsmet Paşa Topkapı'da mı, Afyon'da mı, bu kez Uşak'ta mı taşlanacak? Subaylar homurdanıyor. Kahve yok, gaz yok, yedek parça yok. Babali'de bir daha kolay kolay yaşanmayacak gerginliklerin gelip geçtiği çok güç, o ölçüde de keyifli günler. Telefon çalıyor. Bugün çok ünlü isimlerden biri, nokta nokta nokta gazetesinin gece sekreteridir. Telefonda o kadın. Sonradan kadının da kimliğini öğrendim ya, adını vermiyor. Oysa bütün yokuşta malumdur. Birbiri ardına makineli tüfek tıkırtısı gibi sorular soruyor. Şimdi ne yapıyorsun? Kombinezonumu çıkarıyor musun? Jartiyerimi çıkarıyor musun? Evet, o zaman naylon kombinezon var. Jartiyer de çok yaygın. Derken kadının solukları giderek kesik kesik, kısık kısık haykırmalara dönüşüyor. Sonra uzun bir sessizlik. En sonra da iyi geceler ve trak, telefon kapanmıştır. Kızcağızın nasıl günahını almışım. Yıllardır bana da böyle bir kadının çatmasını gizli gizli bekliyordum da ondan mı? Gece sekreterliği yapmamıştık. Mesleğe hayli yukarıdan sıvanmıştık ama biz de gazeteciydik işte canım. Başımız kel miydi? Hoş çatsa ne değişecekti? Allah'ın sapığıyla haz mı duyacaktık? Olsun, değişik bir serüvendi. Hani ne derler? Hayatta her şeyi deneyeceksin. Onun gibi bir şey. Günün birinde gene aradı. Nerelerde olduğunu sordu. Lafa bak. Sanki dünya gezisine çıkacaktı. Babamı kaybettik de, dedi. Başınız sağ olsun, dedim. Başka ne diyecektim? Onun için, dedi. Kusura bakmayın, gelemedik. Anlayamadım. Biz, dedi. Annemle ben yani. Bir gün size gelmek istiyoruz da. Nasıl yani? Yani öyle, oturmaya işte. Rahatsız etmeyeceksek tabii. Kibarca reddettim de, ne dedim, nasıl dedim. Kırmamak için, darıltmamak için ne dolan baçlardan döndüm bilemiyorum şimdi. Ama kırmamayı başardım sanırım. Bir görücüye çıkmak eksikti. Ben size geleyim dedim. Kitabım da yakında çıkıyor. İmzalar pastamı, çiçeğimi de alır. Ben size oturmaya gelirim. İstemedi. Ne dedi, nasıl çevirdi, ne gerekçe gösterdi onu da hatırlamıyorum. Ama ben de kırılmadım. Sonra bir başka gün gene telefon çaldı. Açtım. Oydu. Benim sesimi duyunca çok şaşırdı. Bir arkadaşını arıyormuş. Benim hiç tanımadığım, beni hiç tanımayan bambaşka birini. Bilinçaltı dürtmüş. Yanlışlıkla benim numaramı çevirmiş. Karşısında beni bulunca da çok şaşırmış. Yazar okuyucu muhabbeti, masum telefon flörtü, acımayla karışık anlayış ve yürek yumuşaklığıyla başlayan oyun, geri dönülmesi zahmet verici olacak tehlikeli kıyılara vurmaya başlamıştı. Artık ona beni aramamasını söyleyemezdim. Başında söylenseydi olurdu. Artık hayır. Peki nasıl geri dönülecekti? Kendiliğinden oldu. Birdenbire ortadan kayboldu. Üstelik hiç fol yok, yumurta yoktu. Güzel güzel konuşup gidiyordu. Görüşmek üzere denildi karşılıklı, sonra kapattı. Bir daha da aramadı. Neredeyse bir yıl oluyor. Uzunca bir süre kötü şeyler düşündüm. Başına ne gelmişti? Bu kez ne olmuştu? Saçlarının kara olduğunu söylemişti. Kuzgun karası. Hayli düzgünmüş bunlar. İki yandan omuzlarına iniyorlarmış. Ama şimdilerde kısa kestirmiş. Teni akmış. Orta boyluymuş. Daha sağda solda resimlerin boy göstermiyordu pek. Uzun uzun da benim şeklimi şemalimi araştırmıştı. Gözlüklü müydüm? Tepem açık mıydı? Yoksa saçım yerli yerinde duruyor muydu? Göbeğim var mıydı? Boyum uzun muydu? Ya parmaklarım? Alnımın çizgileri? Çenemin minik sakal dipleriyle bezeli kıvrımları? Sonra kendini anlatmıştı. Ben sormamıştım daha. O anlatmaya koyulmuştu. Oysa ben telefondaki sesi nedense at kuyruklu, koyu kumral, belki kestaneye yakın kumral, kırlangıç gözlü düşünmek istiyordum. Vaktin birinde bir dergide herhalde saçları kumral, gözleri kırlangıç, saçının arkası yeşil kadife kurdeleli bir kız görmüştüm de yıllar sonra belleğim onu mu anmak istiyordu? Yoksa gene uzunca bir süre sonra Richard Kleiderman adlı sarışın hergelenin piyanonun tuşları üzerinde yaramaz bir çocuk, hüzünlü bir sevgili, cin gibi bir fırlama, işini bilir bir profesyonel edasıyla gezinen ustanın ustası parmakları alıp alıp uzaklardan, mutlaka Fransa'dan böyle bir kız mı getiriyordu akşam akşam? Bizim kızcağız nere, o uzak ve eski Fransız kızları nere? Hele 100 yıl öncesinin adları uzun ve ince harflerle usul usul yazılan, yeşil mürekkeple, kapağı ebrulu, sırtı meşin ciltli, köşeleri köşe bentli, belki, belki değil muhakkak kilitli hatıra defterlerine yazılan kızları. Sophie, Constance, Adelaide. Ört ki ölem. Ben de tuttum, sesini bir kırlangıça benzettim. Benim için artık hep kırlangıç sesli kız olarak kalacak. Bakalım bir daha aramazsa.